Ayrım 5.
3. Ev ayarlama işini neden ciddiye almıyorsunuz anlamıyorum yoldaş. Bu konuda başka neler anlatmamız lazım? Yarım saattir sokaklarda dolaşıyoruz. Bu iş böyle bitmez dedi sinirli bir vurguyla. Orta boylu, topluca, biraz koca kafalı esmer biriydi. Sinek kaydı tıraş olmuş, berberin makası hafifçe aşağıya sarkan bıyıklarını biraz fazla efendice düzeltmişti. Üzerinde bej renkli, hayli kaliteli görünen değişik bir pardösü vardı. Yanındaki yanıtlamayınca devam etti. Bizim gibi hareketin çekirdeğini oluşturan önder konumundaki kadrolar bile toplantı için ev bulamıyorsa, soruyorum, böyle bir örgütün ciddiyetinden kim bahsedebilir? Ne desen haklısın yoldaş diye cevap verdi öbürü. Olanaklarımızın yetersizliğinden yakınıp sorunu geçiştirebilecek durumda değilim. Nedir bu işin hikmeti ben de anlayamıyorum. 5 adet grup kurduk. Bakın arkadaşlar, şimdi sizin en önemli işiniz bu iş dedik. Bir ayda ancak 2 ev bulabildiler. Galiba biriyle yine anlaşamayacaklar, öbürüne daha yerleşemediler. Evlerin çoğu deşifre, buna rağmen kullanıyoruz. Pardösülü, yani koskoca gençlik komitesi buluşma için bir tek ev ayarlayamıyor mu? Yazık gerçekten diyerek sözünü kesti. Yo, hayır dedi öbürü. Ben yine de güvenli bir ev bulabilirdim ama bu buluşma aceleye geldi. Bir gün önce haber alsaydım mutlaka ev bulurdum. Büyük bir caddenin geniş kaldırımında hızlı adımlarla yürüyorlardı. İnsanlarla yakınlaştıkça sustukları için kesik kesik konuşabiliyorlardı. Pardösülü olan çaresiz bir yüzle sordu. Peki nerede bu kahve? Ne kadar yürüyeceğiz? Karşıya geçeceğiz. Site sinemasının yanından sapacağız diye karşılık verdi öbürü. Arkadaşına yetişip ekledi. Belki sen de bilirsin. İki katlı büyük bir kahve var ya orada. Hani siyasallılar dernek kapatılınca bir ara takılırlardı. Pardösülü ilgisiz ve sıkılmış bir ifadeyle gidince görürüz dedi. Bakalım konuşabilecek miyiz? Yaya geçidinden karşıya geçtiler. Ben bir gazete alayım şuradan dedi Bej Pardösülü. O bayiden gazetesini alırken diğeri kaldırımın ortasında bekledi. Bu arada arkasını da kontrol etmiş oldu. Peşlerinde şüpheli biri yoktu. 25 yaşlarında uzunca boylu iri yapılıydı. İlk görene sevimsiz ama onu tanıyanlara sevimli gelen ilginç bir yüzü vardı. Gayet açık tenli, geniş bir yüz ve ortasında kocaman bir burun, kısa kesildiği halde dalgalı olduğu belli olan kumral saçları düzgün bir biçimde taranmıştı. Konuşması belli bir yöreyi çağrıştırmasa da anlayanı onun Karadeniz insanı olduğunu ilk bakışta sezebilirdi. İlginç bir ikili oluşturuyorlardı yan yana yürürlerken. Oturmamış şıklığıyla koşar adım ilerleyen bir tuhaf beyefendi ve arkasında ona yetişmeye ve laf yetiştirmeye çalışan pejmürde kılıklı, iri kıyım biri. Fakat caddedeki insanların kılık ve tipleri öylesine değişkenlik gösteriyordu ki kimse bu ayrıntıya dikkat edemezdi. Büyük bir pasajın yanından sola kıvrıldılar. Aşağıya doğru hafif eğimli asfalt sokak az ileride Arnavut kaldırımına dönüşüyordu. Yokuşun birdenbire dikleştiği bu noktada sağda büyük bir kahve vardı. Burası değil mi? Eskiden ben de gelmiştim. Evet burası. Polisin burayı denetlediğini zannetmiyorum. Öğrenciler uğramıyor artık ne diye gelsinler? Temiz düzenli bir kahveydi. Yeşil çuhalarla örtülü oldukça sık yerleştirilmiş masaların hepsi doluydu. Önce aşağı indiler. Orası daha kalabalıktı. Tekrar giriş katına çıktılar. Pardösülü burnundan soluyordu. Yazıklar olsun dercesin elini salladı. Yer yok işte, çıkalım bari. Suçlu suçlu başını salladı öbürü. Tam çıkıyorlardı ki vazgeçti. Hoca, şu köşeye oturalım istersen dedi. Belki masa boşalır, 5-10 dakika otururuz, boşalmazsa çeker gideriz. Esmer olan köşeye baktı. Kısalmış bıyığını burarak bir an düşündü. Peki dedi, yalnızca 5 dakika, birer çay içer çıkarız. Sağ köşedeki masa aslında kısmen boştu. Birisi yanlamasına oturmuş, komşu masadaki arkadaşlarının kağıt oyununu seyrediyordu. Başka biri yine masanın öbür köşesinde yandaki masaya bakar yönde oturmuş, dirseğini masaya dayamış, kah oyunu seyrediyor, kah ilgisizce oraya buraya bakıyordu. İzin isteyip ikisi de duvar dibine geçtiler. Esmer olanın ismi Hayri'ydi. 30 gösteriyordu. Ya da birkaç yaş fazla. İlk bakışta her gün sokakta karşılaşılan sıradan tiplerden biriydi. Yalnızca sert ve kendinden emin bakışları bir şey çağrıştırıyordu insanı. Ağzını açtığı zaman ise isterse değindiği en sıradan günlük konular olsun, nasıl biri olduğunu belli ediyordu hemen. Tabii, fark edenini. Şivesi hafif güneydoğuya kaçan boğuk konuşmasının etkileyici bir görmüş geçirmişliği, nedeni belirsiz bir otoritesi vardı. "Çaycı, iki çay da buraya getirsene usta!" diye seslendi. "Olur abi!" diye bağırdı uzaktan çaycı. Elindeki koca tepsiyle ocağın yanındaki masalardan çay dağıtımına başlamıştı. Saat henüz 4 diye düşündü genç olan. "Kahveye gidiyorsun, oturacak yer yok. Ne iş yapar bu insanlar? Nasıl bunca boş zamanları olur, nasıl geçinirler? Giysileri öyle kötü de sayılmaz. Böyle yüz binlerce insan var, milyonlarca. Enflasyon azdıkça azıyor, pahalılık dayanılmaz boyutta. Bu insanlar hala keyifleri gıcır, kahveleri dolduruyorlar, oyunlarını oynuyorlar." Eskiden çevresindeki insanlar hakkında tahmin yürütmek çok hoşuna giderdi. Bu adamın ya da şu gencin mesleği nedir? Sınıfsal yapısı nasıldır? Bir işçi mi yoksa bir küçük burjuva mı? Ya da işsiz mi? Siyasi bilinci ne düzeydedir? İlk önceleri sivilleri ve sivil faşistleri hemen ayrımsayabilmek için ilgilenirdi insanlarla. Sonra giderek kişisel bir oyuna dönüşmüştü tahmin yürütme merakı. Bu adam şu anda neyi bekliyor, ne düşünüyor? Geleceğe dönük planları nelerdir? Bu adam kazanılabilir mi? Onu kazanmak için söz açsam konuya nasıl girerdim? Nelerin üzerinde dururdum? En hassas olduğu kişisel çelişkisi nedir? Son yıllardaysa bu tür fantastik şeyleri düşünmez olmuştu. Epeyce bir zaman önce bu zevkli oyunundan bir sohbet sırasında eski bir sorumlusuna söz ettiğinde sert bir eleştiri almıştı. Tek tek kişilerle ve insanın kendi kişisel yorumlarıyla fazla ilgilenmesi, o kişiyi genel doğrulardan uzaklaştırır, orijinal düşünceler üretmeye götürürdü. Devrimciler kişilerin ruhunu değil, kitlelerin ruhunu kavramak zorundaydılar. Kişilerin nabzıyla değil, kitlelerin nabzıyla ilgilenmeliydiler. Aksi insanı sübjektivizme yaklaştırırdı. Tek tek ağaçlara bakmayı adet haline getiren, sonunda ormanı göremez hale gelirdi. O zaman bu eleştirinin anlamını yeterince kavrayamamıştı. Fakat zaten pratik mücadelenin sorunları o denli bunaltıcıydı ki farklı şekilde düşünmeye imkan yoktu. Gündelik çalışmanın ayrıntılarını düşünmek için bile yeterince zaman bulamıyorlardı. İşte şu anda da yüzleri kahvedeki insanlara dönük otururlarken aklı birkaç ilginç tipe takılmıştı. Fakat boş ver dedi kendine. Ev meselesi gerçekten ciddi sorun. Yine rezil olduk yoldaşa. Bu arada çayları geldi. Hayri konuşmuş olmak için sordu. İki kişinin hiç konuşmadan oturması dikkat çekebilirdi. Yağmur yağınca yine pencerelerden su giriyor mu? Yok hoca, akıntıyı kesemedik. Bir usta getirdim. Adam baktı baktı, bu iş 10 liraya patlar dedi. Biz de vazgeçtik. Ama suyu kontrol altına almayı başardık. Nasıl oldu bu? Pervazda suyun en fazla sızdığı iki yere iki tane uzun çivi çaktım. Şimdi yağmur yağınca su çivilerden damlayıp altına koyduğumuz kaplara dökülüyor. Bir kahkaha attı Hayri. İyi akıl. Bak, sizin eve gitseydik o düzeneyi de görecektim. Yok canım dedi diğeri. Büyük bir övgüye mazhar olmuş gibi utangaç bir alçak gönüllülük içinde. O kadar görülmeye değer bir şey değil. Hayri'nin yüzüne baktı ve ciddileşti. Hoca, sen benimle kafa buluyorsun. Adı Bedri'ydi. Partinin merkezi Gençlik Örgütü'nün İstanbul Üst Komitesi üyesiydi. Aynı zamanda Kitlevi Gençlik Örgütü'nün de İstanbul Merkez Komite Sekreteriydi. Bu göreve gizli kongreye katılan tüm delegelerin oylarını alarak seçilmişti. Hayri ise daha eskilerdendi. Sol hareketin yeniden canlandığı yıllarda 68'den kalanların ilk örgütlediği insanlardan. O yıllarda yasal derneklerde yönetici kademelerde yer almış, BT hareketi denilince ilk akla gelen isimler arasına girmişti. Bedri onu ilk kez yıllar önce katıldığı bir forumda kürsüde görmüştü. BT'nin sempatizanı bile değildi o zaman. Öbür grupların sorumluları birer birer kürsüye çıkmış, boğazları yırtılırcasına bağırarak kitleye ajitasyon çekmişlerdi. Konuşmaların bazı yerlerinde duygulanmış ama o gün yapılması gerekenler ve nedenleri konusunda kafası hiç açılmamıştı. Dördüncü ya da beşinci olarak çıkmıştı Hayri kürsüye. Üzerine uzun, siyah bir palto giymişti. Bıyıkları çok daha ihtişamlıydı. Bağırmadan tane tane ortaya koymuştu meseleyi. Çok kendinden emin bir hali vardı. Söylediklerinin hiçbirine itiraz edemezdi insan. Giderek gerilimi artan konuşmasının sonunda, eylemin hedefini ve eylemin gerekliliğini genel devrimci anlayışla ustaca birleştirerek öyle net bir biçimde vurgulamıştı ki. Son cümlesini oluşturan sloganı kitle öylesine zamanında ve öylesine içten tek bir ağızdan tekrarlamıştı ki. Tamam demişti Bedri. İşte, gerçek bir gençlik önderi. Bırak be hoca dedi Hayri. Kafa bulduğum, dalga geçtiğim falan yok. Canım nasıl sıkılıyor bilemezsin. İşler yolunda gidiyor, gelecekten umutluyuz. Ama arkadaşlar iki paralık problemleri çözemiyorlar mı? Bazen tepem gerçekten atıyor. Beceriksiz değiller, ilgisiz hiç değiller. Fakat yaşadığımız dönemin ruhunu gerçekten kavrayamıyorlar. Sorunun kökü burada yatıyor herhalde. Evet, başka türlü izahı mümkün değil. Eften püften sandıkları böyle sorunları çözmek için bir ileri atılsalar neleri değiştirebilirler? Farkında değiller. Başka grupları eleştirip duruyoruz. Sonra bir bakıyoruz, kendi içimizde halledememişiz ki bazı sorunları. Kendi yoldaşlarımıza kavratamamışız ki bazı şeylerin önemini. Sesinin biraz yükseldiğini fark edip sustu. Devam edememek onu daha da sıkmışa benziyordu. Bedri Hayri'nin yüzüne baktı, endişeli ve kuşkulu. Bu bahsettiği yoldaşların arasına şüphesiz ben de giriyorum. Adam haklı diye düşündü. Bazı konularda alttaki vatandaşları eleştirip duruyoruz. Kendi durumumuz da işte ortada. Hayri'nin gözü kapıya kaydı. Bedri de oraya baktı. İki asker girmişti kahveye. Endişelenecek bir şey yoktu. Oturup biraz dinlenmek için geldikleri belliydi. Kocaman tüfekleriyle sıkışık masaların arasında dolanıp karşı duvar dibinde iki masa arasındaki bir sandalyeye yürüdüler. "Asker ağa, burası boş, gelin," dedi yaşlıca bir adam. Kendisi bir yandaki sandalyeye kaydı. Boşalttığı sandalyeye pat pat eliyle vurdu, bağırdı. "Gelin, buraya oturun." "Görüyorsun şu halimizi," diyecekti Hayri. Fakat fazla üstelemek olur diye düşündü, vazgeçti. Bir sigara çıkarıp yaktı. Bedri'ye uzatmadı. Onun sigara içmediğini sonunda öğrenmişti. Aklı yapacağı işlerdeydi Bedri'nin. Akşam yine teknik üst komitesinden biriyle ayaküstü bir buluşması vardı. Aklından onunla neler konuşacağını, hangi konulara özel önem vereceğini sıraya diziyordu. Böyle kısa görüşmelerde olabildiğince fazla meseleyi konuşmak, somut çözümlere bağlamak, görevleri aktarmak özel bir hüner gerektiriyordu ve Bedri bu işlerde ustaydı. Başkalarının 2-3 saatlik bir toplantı sonunda bile atladıkları konuları, o özlü ve açık cümlelerle aktarır, birçoğunun ihmal ettiği bir yığın ayrıntıyı sağlama bağlayıp öyle ayrılırdı buluşmalarda. Bunu da her randevu öncesi aksamayacak belirgin bir gündem saptayarak başarabiliyordu ancak. Bir bir aklından geçirdi konuşulacak olanları. Tam 7 madde vardı. Elbette karşı taraf başka maddeler eklemezse. İkinci baskı grubunun kurulmuş olması gerekir. Adamlar saptanmıştı. Ev de hazır. Hafta boyunca bir partizan teksiri hazırlayamamışlarsa pes doğrusu. Eğer işi halletmişlerse bildirilerin yarısını onlara bastırırız. Bu eski bir sorumlusunun ona kazandırdığı alışkanlıktı. İnsan çok ilkel bir makine derdi o vatandaş. Yaratıcı bir biçimde yararlanabileceği büyük oranda zamanını en ilkel gereksinimlerini sağlamak için harcıyor. Uyumak, dinlenmek, yemek yemek, temizlik vesaire için. Geri kalan çok kısıtlı zamanını da bir miras yedi gibi boşa geçirip duruyor. Herhangi bir konu üzerinde bu konu kendisini çok yakından ilgilendirse bile doğru dürüst düşünmüyor. Sağa sola bakıp anlık algılarını, duygularını değerlendirerek saatlerini harcıyor. İşine giderken, okuldan dönerken, vapurda, otobüste birini beklerken, kahvede otururken israf ediyor zamanı. Oysa biz devrimciyiz. Bizim kafalarımızın geviş getirmeye, dalga geçmeye hakkı yok. Her an bir şeyler üstüne düşünmeliyiz. Sorunlara yaratıcı çözümler bulmalıyız. Böyle yapın ve bakın, faaliyetlerimiz nasıl alışkanlık kazanacak? O zaman toplantıda ne konuşacağız diye dert etmeyeceksiniz. Bir sempatizana neyi nasıl anlatacağım diye kendinizi zorlamayacaksınız. İşleri telaş içinde, ayaküstü çözümlemek zorunda kalmayacaksınız. Karakterine çok uygun düşüyordu bu düzenlilik. Bedeni ve akli çalışkanlık. Pek çoklarına sıradan bir ajitasyon gibi gelen bu tür sözler onun için birer düsturdu. Yine de her an bu ilkelere uygun hareket etmekte güçlük çekiyordu. Şu beyin diyordu kendi kendine, ne kadar tembel bir varlık. Bir de bakmışsın yorulmuş, kaytarıyor. Çevresini abuk sabuk düşünce parçacıkları fırlatarak sağda solda zaman öldürüyor. Masanın köşesindeki adam oyun masasındaki seyircilerden biriyle kalktı o sırada. Kağıt oynayanlardan sırtı dönük olanına, ben tekele gidiyorum, Ahmet gelirse söyle hemen oraya gelsin dedi. Dalzak kafalı adam kağıtlardan gözünü ayırmadan mırıldandı. Ha ha, olur. Karşılarında yanlamasına oturan adam sandalyesini oyun masasına yaklaştırdı. Bedri hemen kalktı, karşıya geçip oturdu. Masa artık onlarındı. Bu iş iyi oldu, başlayalım mı? Hayri çevreye şöyle bir göz gezdirdi. İyi diye cevap verdi. Çayın son yudumunu ağzına dikti. Sigarasından derin bir nefes çekti ve küllüye bıraktı. Çevrede kendileriyle ilgilenen yoktu. Alçak sesle başladı. Parti Merkez Komitesi geçen ayki oturumunda eylem çizgimizle bağlantılı bir takım kararlar aldı. Bilindiği gibi eylem çizgimiz hiçbir eylem türünü ilki olarak reddetmiyor. Tek tek eylem tiplerinin doğru ya da yanlış olarak kabul edilmesini kitle mücadelesinin genel ihtiyaçları belirler. Hepimizin onayladığı bu ana ilkeler ışığında parti MK'sı içinde yaşadığımız dönemde çeşitli türde askeri görevler üstlenecek, kendi işinde uzmanlaşmış askeri gruplar kurma kararı aldı. Hemen belirtmek gerekir ki bu gruplar diktatörlüğe karşı bir gerilla savaşının ya da halk ayaklanmasının askeri güçlerinin nüvesini oluşturur mahiyette olmayacak. Çünkü kitle mücadelesinin seviyesi henüz bu düzeyde değil. Bu gruplar sözüne ettiğim iddiaları taşımadan münferit, yararlı ve uygun görülen eylemleri gerçekleştirecek. Bildiğin gibi kitlevi gençlik örgütü geçmişte her bölgede bir askeri grup kurmuştu. Değişik nedenlerle bu gruplar çalışmadı. Şimdi bahsettiğim gruplar o grupların daha ciddi ele alınmış ve daha dikkatli örgütlenmiş benzerleri olacak. Fakat sözünü ettiğim şey uzun vadeli perspektifimiz. Şimdi konuşacağımız asıl konu bu değil. Merkezi olarak örgütlenecek çok daha ciddi eylemleri gerçekleştirmek için çok daha profesyonelce çalışabilecek bir grup kurulması düşünülüyor. Grup belki parti merkez komitesine doğrudan bağlı olacak, belki de il komitesine bağlı olarak çalışacak. Şimdilik bu belli değil. İşte bu grubun sorumluluğunun sana verilmesi kararlaştırıldı. Düşünüldü, tartışıldı ve en uygun kadronun sen olduğu fikrine varıldı. Ne dersin? Bedri şaşırmıştı. Fakat şaşkınlığını belli etmedi. Hayri'nin konuşmasını başından beri ilgiyle izlemişti. Önce konuya bir giriş yapılır, sonra bazen uzun uzun, bazen kısaca mesele ortaya konulur, sonunda dinleyen kişi ilgilendirecek sadede gelinirdi. Sözün sonunun nereye bağlanacağını merakla beklemiş ama böylesi bir öneri aklından hiç geçmemişti. Garsonun bardakları almak için gelmesini kafasını toplamak için bir fırsat olarak değerlendirdi. ''Bize iki tane daha getirir misin?'' dedi Hayri. Bedri kül tablasıyla oynuyordu. Çekinmiş görünmek işine gelmiyor ama istekli görünmek için yapmacık bir sevinçle teklifin üzerine atılmak da istemiyordu. ''Dur bakalım'' dedi içinden. ''Nedir, ne değildir, sor biraz. Nasıl bir grupmuş, neler yapacakmış, kimlerden oluşacakmış, öyle ya?'' Sordu. ''Ne tür eylemler tasarlanıyor? Şimdiden belli hedefler var mı? Yoksa grup kurulduktan sonra mı düşünülecek?'' Açık söylemek gerekirse ilk eylemler maddi gelir teminine yönelik olacak. Partinin mali yönde büyük sıkıntıları var. Gazetenin merkezi ve düzenli bir şekilde çıkabilmesi büyük para gerektiriyor. Çeşitli evler temin edilmesi, ulaşım ve taşıma masrafları vesaire. Yani parti sıkışık durumda. Bağış kampanyasına bel bağlıyorduk, iyi de para toplandı. Ama koşullar öyle hızlı değişiyor ki para yetiştirmek mümkün değil. Zaten grup kurulması işinde daha çok bu mesele dürtücü oldu. Fakat ileride başka tür eylemler de düşünülebilir. Gruba katılanlar her türde askeri eylem için kendilerini hazırlamalılar. Kalın sesine rağmen o kadar alçak sesle konuşuyordu ki dudak hareketlerini takip etmeden sözlerini anlayabilmek imkansızdı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra ekledi Hayri. Yalnız şunu söyleyeyim, bu yakın dönemde insan hedeflerine yönelik eylemler düşünülmüyor. Yoldaş, niye yalan söyleyeyim? Böyle bir öneriyi hiç beklemiyordum diye karşılık verdi Bedri. Bizde böylesi özel tür eylemler alışılmış şeyler değil. Bakıyoruz, başka bazı grupların sıradan adamları bu tür işleri her zaman yapıp duruyorlar. Fakat hayata geçirilmesi aşamasında bu kadar somut bir teklif alınca biraz şaşırdım. Şu da var ki, görev görevdir. Herhalde beni yükümlülüklere tereddütle yaklaşacak biri olarak görmüyorsunuzdur. Bunu söylemen gereksizdi dedi Hayri. Sana her zaman güvendik. Hem inancına hem yeteneklerine. Bilirsin, buna benzer övgüler bizde kolay kolay insanın yüzüne karşı ifade edilmez. Ama saklanacak bir şey de değil. Sana herkes güveniyor. Bu görev için üzerinde çok tartışıldı. Hatta bir iki yoldaş senin seçilmene kesinlikle karşı çıktı. Gençlik kesiminde iyi yöneticilere hiçbir zaman bu kadar ihtiyacımız olmamıştı. Gençlik komitesinden çıkarılman bizi orada zayıflatacak. Öte yandan yoldaşlar da yukarıdan bastırıyor, çok önem veriyorlar konuya. Grup sorumlusunun çok iyi seçilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyorlar. Ya? Askerler kalkmış sallana sallana kapıya yaklaşıyorlardı. Önlerindeki masada oyun devam ediyordu. Öbür yandaki masa iyice kalabalıklaşmıştı. Birkaç şamatacı tip daha eklenmişti. Birbirlerine takılıp yüksek sesle gülüp duruyorlardı. Böyle özel tür eylemler için yeterli tecrübemin olmadığını değerlendirmişsinizdir herhalde. Hayri cevap verecekti ki çaycının yaklaştığını gördü. Adam çayları önlerine koyarken cevapladı. Taksitler sana çok yüklü geldi farkındayım. Ama emin ol peşin almaktan çok daha işine gelecek benden söylemesi. Arkasına yaslanıp gülümsedi. Çaycı gidince devam etti. Askeri konularda yeterince tecrüben var. Bizim için bu kâfi. Gruba katılanlar siyasi inancı çok kuvvetli kadrolardan seçilecek. İşin bu yönü tecrübeden daha önemli. Tecrübe birkaç eylemde kazanılır. Bilinç ve inanç daha önemli. Çay bardağını bütün avucuyla kavradı Bedri. Yakıcı sıcaklığını teninde hissetti. Kitle eylemlerinde, okul çıkışlarında, yazılmalarda o güne kadar pek çok kere güvenlik almıştı. Birçok defalar sivil faşistlerle ve polisle çatışmaya girmişti. Birkaç defa baskın tipi eylemlere katılmıştı. Fakat bu eylemler o zamana kadar genel gençlik faaliyetinin bir parçası olarak gerçekleştirilmişti. Eylemlerde özel olarak belirlenmiş kişiler yer almamıştı ve kitlesel bir hava hakim olmuştu her birine. Faaliyet çok yorucu ve yıpratıcıydı. Eylemlerde onun üzerine tuz biber ekiyordu. Yönetici kesimden ve kadrolar arasından dökülenler sık görülüyordu o yüzden. Ama bir iki eylemin ağırlığı altında ezilmek değildi neden. Yük birçok kişinin omuzlarına paylaştırılırdı çünkü. Bu şüphesiz ki çok daha değişik olacaktı. Endişeyle karışık, tatlı bir merak ve heyecan içini yavaş yavaş sarmaya başlamıştı. Kabul, ben bu görevi üstlenirim dedi sakin bir yüzle. Kafasını salladı Hayri. Tamam, bu işi çok ciddi örgütleyelim o zaman dedi memnun bir çehreyle. Çok iyi planlayalım. Hiçbir açığa yer vermeyelim. Daha çok konuşacağız bu iş üzerinde. Kimleri gruba alacağımızı seninle isim isim tartışacağız. Bizim de önerilerimiz olacak. Şimdiden birkaç isim var, sen de düşün. Gençlikten sağlam adamları alalım. Grup kaç kişi olacak? Bir de ne gibi özellikler arayacağız adamları seçerken? Evet, bu önemli. Zaten bir dahaki buluşmada isimler üzerinde tartışacağız. Onun için şimdi konuşalım bunları. Demin söyledim. Seçeceğimiz kadrolarda arayacağımız en önemli özellik siyasi inanç ve kararlılık olmalı. Zaman kısıtlılığından dolayı bugüne kadar silah taşımış, kullanmış unsurlar arasından seçeceğiz adamları. Fazla tecrübe önemli değil, çok kısa zamanda yetişirler. Zaten pratik eğitimler için mutlaka bir şeyler düşüneceğiz. Bunu takma kafana.